3. Hayretle ona baktım. Rengarenk elbisesiyle pandomim tiyatrosundan kaçmış gibi heyecanlı ve göz alıcı bir şekilde duruyordu karşımda. Varlığı dahi inanılmaz, akıl almaz, tamamen şaşılacak bir şeydi. Çözülmesi imkansız bir problemdi. Nasıl var olduğunu, bu kadar içerilere gelmeyi nasıl başardığını, nasıl ayakta kaldığını, anında neden yok olup gitmediğini anlamak mümkün değildi. "Biraz daha ilerledim," dedi. "Sonra biraz daha. Geriye nasıl döneceğimi bilemeyecek kadar ilerilere. Neyse, vakit çok. Ben başımın çaresine bakarım. Siz kurtsu bir an önce götürün. Bir an önce diyorum. Gençliğin cazibesi giydiği rengarenk paçavraları, yoksulluğunu, yalnızlığını, beyhude dolanmalarının altındaki tek başınalığını örtüyordu. Aylardır, hatta yıllardır, yaşadığı hayatın tek günlük bile ticari bir değeri yoktu ve o orada cesaretle, tasasız ve mutlak yalnızlığı içinde gençliği ve göze batmayan gözü karalığı sayesinde yaşıyordu. Hayranlıkla imrenme arası bir duyguya kapılmıştım. Cazibe onun itici gücü oluyor, hayatta kalmasını sağlıyordu. Belli ki araziden tek isteği nefes almasına, hareket etmesine yetecek kadar bir yerdi. İhtiyaç duyduğu şey, sınırsız yokluklar içinde var olmak ve muhtemel tüm risklere atılmaktı. Tamamen saf, ölçüsüz, meşakkatli macera ruhu bugüne dek tek kişiyi esir almışsa, o kişi karşımda yamalı bohça gibi duran bu genç adamdan başkası değildi. Bu mütevazı ve temiz ateşliliğinden dolayı neredeyse ona imrenmiştim. Bu ateş, benliğiyle ilgili her şeyi öyle yok etmişti ki, sizinle konuşurken bile onun, gözünüzün önündeki adamın, bunca şeyi yaşayan kişi olduğunu unutuveriyordunuz. Ama kurtsa adanmışlığı değildi imrendiğim. Bunun üzerine kafa yormamıştı. Adanmışlık kendiliğinden gelmiş, o da bunu bir tür hevesli kadercilikle kabul etmişti. Şunu söylemeliyim ki, bugüne dek karşılaştığı tehlikelerin en büyüğü de buydu bence. Rüzgar olmadığı için ilerleyemeyip yan yana gelen ve birbirine dayanan iki tekne gibi, onlar da kaçınılmaz olarak bir araya gelmişlerdi. Bana kalırsa Kurtz kendisine bir dinleyici arıyordu. Çünkü bir defasında ormanda kamp yaparlarken bütün gece sohbet etmişlerdi. Daha doğrusu Kurtz konuşmuştu. Hatırasına kendini kaptırarak, "Her şey hakkında konuşmuştuk," dedi. "Uyku nedir unuttum. Tüm gece sanki bir saat gibi gelmişti. Her şeyi, her şeyi. Aşkı da elbette." "Seninle aşk hakkında mı konuştu?" dedi meylenerek. "Senin anladığın gibi değil," diye bağırdı. Neredeyse tutkulu bir sesle. "Genel olarak konuştu. Bazı şeyleri görmemi sağladı. Bazı şeyleri." Kollarını havaya kaldırdı. O sırada güvertedeydik. Oduncularımın şefi de yakınımızda uzanmıştı. Sert, parıldayan gözlerini ona çevirdi. Etrafıma bir baktım. Neden bilmiyorum, fakat sizi temin ederim ki bu ülke, bu nehir, bu jungle, bu tepemde tutuşan gökyüzü, bana daha önce hiç ama hiç o kadar çaresiz, o kadar karanlık, insan düşüncesine o kadar kapalı, İnsanın zaaflarına karşı o kadar acımasız gelmemişti. "Demek sen de o zamandan beri yanından ayrılmadın," dedim. Aksine, ilişkilerinde çeşitli nedenlerle kopukluk yaşamış gibi görünüyordu. Bana gururla anlattığı kadarıyla Kurtz iki kez hastalandığında ona bakmıştı. Tehlikeli bir işin üstesinden gelmiş gibi söz ediyordu bundan. Ama aslında Kurtz, ormanın derinliklerinde hep yalnız gezermiş. Bu şubeye sık sık gelirdi. "Günlerce onun geri dönmesini beklemişimdir çoğunlukla," dedi. "Ah, ama beklemeye değiyordu doğrusu. Bazen..." "Ne yapıyordu? Araştırma mı, ne?" diye sordum. "Aa evet, elbette," dedi. "Birçok köy keşfetmiş, bir de göl. O, gölün tam olarak ne yönde olduğunu bilmiyormuş. Fazla soru sormak tehlikeliymiş. Ama seferleri genellikle fil dişi içinmiş. Ama o sıralar takas yapmak için yanında mal yoktu," diye itiraz ettim. Uzaklara bakarak, "Şimdi bile elinde bir sürü fişek var ya," diye yanıtladı. "Yani açıkça söyleyecek olursak, talan etti her yeri," dedim. Başını salladı. "Tek başına değil elbette. Gölün çevresindeki köylerle ilgili bir şeyler homurdandı. Kurt, kabileyi de peşinden sürükledi, öyle değil mi? Dedim. Biraz kıvrandı. Ona tapıyorlardı, dedi. Bu sözleri öyle sıra dışı bir tavırla söyledi ki, ince ince süzdüm onu. Kurt hakkında konuşurkenki heves ve gönülsüzlüğü tuhaftı. Bu adam, onun hayatını esir almış, zihnini işgal etmiş, duygularını kontrol altına almıştı. Ne bekliyordunuz ki? Diye patladı. Tepelerine fırtına gibi, yıldırım gibi çöktü. Anlıyor musunuz? Üstelik de böyle bir şeyi hiç görmemişlerdi. Böyle korkunç bir şeyi. İsterse öyle korkunç oluyor ki, Bay Kurtz'u sıradan birini yargıladığınız gibi yargılayamazsınız. Hayır, hayır, hayır. Şimdi sırf bir fikir edinebilmeniz için size anlatmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Bir gün beni de vurmaya kalktı ama onu yargılamıyorum. Vurmak mı? Diye bağırdım. Neden? Ben de evimin yanındaki köy kabile şefinin verdiği küçük bir parti fil dişi vardı. Çünkü onlar için avlanıyordum. Fil dişini istedi. Bahane duymak istemiyordu. Fil dişini verip ülkeden çekip gitmezsem beni vuracağını söyledi. Bunu yapabilirdi de. Bundan zevk de alırdı. Bu dünyada hiçbir şey onu canının istediğini öldürmekten alıkoyamazdı. Bu doğruydu da. Fil dişini verdim ona. Umurunda değildi. Ama kaçıp gitmedim. Hayır, hayır. Onu bırakamazdım. Dikkatli olmam gerekiyordu elbette. Tekrar eskisi gibi dost olana dek. Sonra ikinci kez hastalandı. Daha sonraları uzak durmam gerekti ondan. Ama bunu dert etmedim. Genellikle gölün etrafındaki o köylerde yaşıyordu. Bazen nehre indiğinde bana iyi davranırdı ama bazen de temkinli olmak benim yararımaydı. Bu adam çok acı çekti. Buradaki her şeyden nefret ediyor ama nedense kurtulamıyordu. Fırsatını bulunca ona henüz vakit varken gitmesi için yalvardım. Onunla beraber gitmeyi de önerdim. Bir evet diyor, sonra vazgeçiyor, ertesi gün yine fil dişi avına gidiyor. Birkaç hafta ortadan kayboluyor, bu insanlar arasında kendini unutuyordu. Kendini unutuyordu, anlıyor musunuz? Deli de ondan, dedim. Öfkeyle karşı çıktı. Bay Kurtz deli olamazdı. Daha iki gün önce onun nasıl konuştuğunu duymuş olsaydım, böyle bir şeyin sözünü dahi etmeye cesaret edemezdim. Konuşurken dürbünümle sahile bakıyor, her iki yanımızda ve evin arkasında uzanan ormanın uçlarını tarıyordum. O çalılıkların içinde sessiz, sakin, tepedeki terk edilmiş ev kadar sessiz ve sakin, insanlar olduğunu bilmek rahatsız ediyordu beni. Doğanın yüzünde bana tam olarak anlatılmasa da, anlamsız ünlemlerle, omuz silkmelerle, yarım bırakılan cümlelerle, derin bakışlarla son bulan imalarla sezdirilen, insanı hayrete düşüren hikayeden hiçbir iz yoktu. Gizli bir bilgi, sabırlı bir beklenti, yanına yaklaşılmaz bir sessizlik havasıyla orman, tıpkı bir maske gibi kıpırtısızdı, ağırdı, hapishanenin kapalı kapısı gibi. Rus, bana Bay Kurtz'un daha yeni nehre inip, o göl kabilesinin tüm savaşçılarını beraberinde getirdiğini anlatıyordu. Aylardır ortada yokmuş. İnsanları kendisine taptırıyordur bence. Sonra aniden çıkıp gelmiş. Anlaşıldığı kadarıyla ya karşı kıyıya ya da nehrin daha alt kesimlerine bir saldırı hazırlığındaymış. Sonuçta daha çok fil dişi iştahı. Nasıl desem, daha az maddeci tutkularına ağır basmış. Ama her nedense birden daha da kötüleşmiş. Burada kimsesiz yatağa düştüğünü duydum. Ben de koşup geldim. Şansımı denemek için, dedi Rus. Ah, evet kötüydü. Gerçekten de çok kötü. Dürbünümü eve çevirdim. Hiç hayat belirtisi yoktu. Sadece yıkık çatıyla üç küçük pencere deliği olan, pencerelerinin hiçbirinin boyu diğerini tutmayan uzun kerpiç duvar görülüyordu. Hepsi de uzansam dokunabilirmişim gibi yakında görünüyordu. Sonra ani bir hareket yaptım. Yıkılıp giden çitin direklerinden biri görüş alanıma girdi. Hatırlarsanız, bu birhanede uzaktan gözüme çarpan süslemeden size daha önce söz etmiştim. Şimdi birden daha yakından görebiliyordum. Gördüğüm şeye ilk tepkim, sanki biri bana vuracakmış gibi kafamı aniden geri çekmek oldu. Daha sonra dürbünden bakarak direkleri tek tek dikkatle tarayınca yanlışımı anladım. Bu yuvarlak toplar süsleme değil, semboldü. Etkileyici ve kafa karıştırıcıydılar. Çarpıcı ve rahatsız edici. Akıl karıştırıcı olmanın yanında, eğer göklerden bakılıyorsa, akbabaların da iştahlarını kabartabilirlerdi. Böyle durumlarda direklere tırmanacak kadar çalışkan olan karıncaların ilgisini çektikleri ise belli oluyordu. Yüzleri eve çevrilmiş olmasaydı, kazıklara çakılmış o kafalar çok daha etkileyici olabilirlerdi. İçlerinden biri, sadece ilk gördüğüm bana dönüktü. Sandığınız kadar şoke olmadım. İrkilmemin de şaşırmaktan başka bir nedeni yoktu. Dediğim gibi, orada ağaçtan bir top göreceğimi sanıyordum. İlk gördüğüm kapıya geri döndüm. Oradaydı işte. Kara, kurumuş, çökmüş, göz kapakları inik. Direğin tepesinde uyuyan bir kafa gibiydi. Büzüşmüş dudaklarının arasından görünen dişlerin oluşturduğu ince, beyaz çizgiyle gülümsüyordu da. O ebedi uykuda gördüğü keyifli ve sonsuz rüyaya aralıksız gülümsüyordu. Hiçbir ticari sırrı açıklamıyorum. Aslında müdür, daha sonra Bay Kurtz'un yöntemlerinin bölgeyi harabeye çevirdiğini söyledi. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama o kafaların orada asılı durmasının da hiçbir ticari faydası olmadığını açıkça bilmenizi isterim. Sadece Bay Kurtz'un türlü tutkularını tatmin ederken kendini denetleyemediğini, kişiliğinde eksik bir yönün olduğunu gösteriyordu. Şiddetle ihtiyaç duyduğu anlarda o hitabet yeteneğinin içinden bulup çıkaramadığı küçük bir şeydi bu. Kendisi de bu eksikliğin farkında mıydı bilemiyorum. Sanırım sonunda fark etti, ta en sonunda. Fakat arazi bunu çok daha önce keşfetmiş, o muazzam işgalin öcünü berbat bir şekilde almıştı. Tahminimce ona kendisi hakkında bilmediği şeyleri, bu büyük yalnızlığa düşmeden önce hakkında hiç fikir sahibi olmadığı şeyleri fısıldamış, bu fısıltı ona karşı konulmaz ölçüde büyüleyici gelmişti. İçi de kof olduğundan bu fısıltı içinde yankılanmıştır herhalde. Dürbünü indirdim. Konuşacak kadar yakında görünen kafa birden ulaşılamaz bir uzaklığa sıçradı. Bay Kurtz'un hayranı biraz yılmış gibiydi. Telaşlı, belli belirsiz bir sesle bana onları, o sembolleri diyelim, indirmeye cesaret edemediğini anlatmaya başladı. Yerlilerden korkmuyordu. Bay Kurtz söylemeden kıllarını kıpırdatmazlardı. Kurtz'un oradaki nüfuzu olağanüstüydü. Etraf yerlilerin kamplarıyla doluydu. Şefleri her gün gelip Kurtz'u görüyordu. Önünde yerlere kapanıyorlardı. Bay Kurtz için yapılan törenler hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum diye bağırdım. Nedense bu tür ayrıntıların bana Kurtz'un penceresi önündeki kazıklarda kuruyan kafalardan daha dayanılmaz geleceğini hissediyordum. Sonuçta kafalar sadece vahşi bir görüntü oluşturuyordu. Zaten ben de karmaşık olmayan, saf vahşiliğin olumlu bir ferahlama yarattığı, bu tür şeylerin gün ışığında açıkça var olma hakkına sahip olduğu, incelikli korkuların hüküm sürdüğü, ışıksız bir bölgeye götürülmüş gibiydim. Genç adam şaşkın gözlerle bana baktı. Sanırım Bay Kurtz'u tapılacak biri gibi görmemi beklemiyordu. Benim, Bay Kurtz'un aşk, adalet, hayat bilgisi ve aklınıza ne gelirse onun üzerine çektiği muhteşem nutukları dinlememiş olduğumu unutuyordu. Bay Kurtz'un önünde sürünmeye gelince, bu delikanlı en az vahşiler kadar sürünmüştü. Benim koşullardan haberim yokmuş. Bu kafalar asilerin kafalarıymış. Kahkahayı basınca çok şaşırdı. Asiler. Bakalım daha neler duyacaktım. Düşmanlar vardı, suçlular vardı, işçiler vardı. Şimdi bir de asiler çıkmıştı. Bu asi kafalar o kazıkların üzerinde pek de yumuşak başlı duruyordu. Böyle bir hayatın Kurtz gibi birini nasıl yıprattığını bilemezsiniz. Böyle bir hayatın Kurtz gibi birini nasıl yıprattığını bilemezsiniz diye bağırdı Kurtz'un son müridi. Peki ya siz? Dedim. Ben sıradan bir adamım. Büyük fikirlerim yok benim. Hiç kimseden hiçbir şey istemiyorum. Beni nasıl kıyaslarsın? Konuşamayacak kadar duygulanmıştı ve birden çözüldü. Anlamıyorum, diye inledi. Ben onu hayatta tutmak için elimden geleni yapıyorum. Bu da bana yeter. Benim hiç kabahatim yok. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Aylardır buraya ne ilaç geldi ne de bir lokma yiyecek. Utanç verici bir biçimde terk edildi. Böyle bir adam, böyle fikirleri olan biri. Utanç verici, utanç verici. Ben 10 gecedir uyumadım. Sesi akşamın sakinliğinde yitip gitti. Biz konuşurken ormanın uzun gölgeleri tepeden aşağı kaymış, yıkık mezbeleyi sembolik kazık sırasını aşmıştı. Yukarısı karanlıktı. Bizse aşağıda hala güneş ışığı altındaydık. Nehrin genişlediği yer durgun ve göz kamaştırıcı bir parlaklıkla yanıyordu. Az gerideki ve ilerideki kıvrımlarsa loş ve gölgeliydi. Kıyıda canlı tek kişi görünmüyordu. Çalılıklardan çıt çıkmıyordu. Birden evin köşesinden bir grup adam çıktı. Sanki yerin dibinden fırlamışlardı. Yarı bellerine kadar otlara gömülüydüler. Toplu halde yürüyor, aralarında uydurma bir sedye taşıyorlardı. Birden manzaranın boşluğunda çınlamasıyla toprağın kalbine doğru giden sivri bir ok gibi durgun havayı delip geçen bir çığlık koptu. Ellerinde mızraklarla, yaylarla, kalkanlarla, vahşi bakışları ve hareketleriyle çıplak insanlar sanki büyülenmişler gibi kara yüzlü, düşünceli, sıra sıra ormandan açıklığa aktı. Çalılar sarsıldı, çimenler bir süre sallandı ve sonra her şey ihtiyatlı bir hareketsizlikle durgunlaştı. Yanımda dikilen Rus, "Şimdi onlara doğru şeyi söylemezse işimiz bitti demektir," dedi. Sedyeyi taşıyan insan kümesi de nehre giden yolun yarısında taş kesilmişti. Sedyedeki adamın tek kolunun havada kaldığını, taşıyıcıların omuzları üzerinde doğrulduğunu gördüm. Aşk hakkında genel olarak o kadar iyi konuşan adamın bu kez de bizi bağışlamak için geçerli bir neden bulmasını umut edelim, dedim. İçinde bulunduğumuz tehlikeli durumun saçmalığına içerlemiştim. Gaddar bir hayaletin merhametine sığınmaya mecbur kalmak onur kırıcıydı. Tek bir ses duymuyordum. Ama dürbünümle kolun emir verir gibi açıldığını, alt çenenin kıpırdadığını, tuhaf hareketlerle sallanan kemikli başa gömülü hayaletimsi gözlerin koyu koyu parladığını görebiliyordum. Kurz, Almanca'da kısa demek değil mi? Bu isim hayatındaki ve ölümündeki her şey kadar doğruydu. Boyu en az 2 metre gibi görünüyordu. Üzerindeki örtü sıyrılmış, bedeni kependen fırlamış gibi acıklı ve berbat haliyle ortaya çıkmıştı. Kaburga kemiklerinin sayıldığı göğüs kafesini seçebiliyordum. Kol kemikleri sallanıyordu. Kara, parlak bronzdan hareketsiz insan kalabalığına, ölümün tamamen fil dişinden oyulmuş hareketli bir imgesi gibi el hareketleriyle tehditler savuruyordu adeta. Ağzını iyice açtığını gördüm. Bu ona sanki havayı, bütün toprağı, önündeki bütün adamları yutmak istiyormuş gibi tuhaf bir oburluk havası vermişti. Derin bir ses zar zor kulağıma ulaştı. Bağırıyordu herhalde. Birden devrildi. Sedye sarsıldı, taşıyıcılar sendeledi. Hemen hemen aynı anda vahşi kalabalığın hiçbir belirgin geri çekilme belirtisi göstermeden gözden kaybolmakta olduğunu fark ettim. Orman sanki derin bir nefes alıp vermiş gibi birden içinden çıkardığı bu varlıkları tekrar içine alıyordu. Sedyenin arkasındaki seyyahlardan bazıları Bay Kurtz'un silahlarını, o merhametli Zeus'un yıldırımlarını taşıyorlardı. İki çifte ağır bir tüfek, hafif bir karabinadan oluşuyordu bunlar. Müdür, yanı başında yürürken eğilip bir şeyler mırıldandı. Onu küçük kameralardan birine yatırdılar. Hani şu içine bir yatak, bir iki katlanır tabure sığan kameralardan birine. Gecikmiş mektuplarını getirmiştik. Yatağının üzeri yırtılmış zarflarla, açılmış mektuplarla doluydu. Elleri güçsüz bu kağıt yığınının içinde rastgele gezindi. Gözlerindeki ateşe ve yüzündeki dingin bitkinlik ifadesine takılmıştım. Hastalığın verdiği bir halsizlik değildi bu. Acı çekiyor gibi görünmüyordu. Bu gölgenin sanki tüm duyguları tatmin olmuş gibi doygun ve sakin bir hali vardı. Elinde tuttuğu mektuplardan birini salladı ve doğrudan yüzüme bakarak "Memnun oldum," dedi. Birileri ona benim hakkımda yazmış. Şu özel tavsiyeler yine ortaya çıkmıştı. Çaba harcamadan, neredeyse dudaklarını bile kıpırdatmadan çıkardığı sesin güçlü tonu beni şaşırttı. Bir ses. Bir ses. Derindi. Etkileyiciydi. Yankılanıyordu. Oysa bu adamın fısıldamaya bile hali yok gibi duruyordu. Yine de birazdan duyacağınız gibi, hepimizin işini bitirecek kadar kuvveti, elbette gösterişten ibaretti bu, vardı. Müdür sessizce kapıda belirdi. Hemen dışarı çıktım. O da arkamdan perdeyi çekti. Seyyahların meraklı gözlerle süzdüğü Rus, kıyıya bakıyordu. Onun baktığı yöne başımı çevirdim. Uzaklarda, ormanın koyu sınırında kıpırdayan karanlık insan figürleri güçlükle seçiliyordu. Nehrin kıyısında da uzun mızraklarına yaslanmış iki bronz vücut, benekli postan başlıklarıyla ama heykel gibi dimdik. Savaşa hazır biçimde güneşte duruyorlardı ve aydınlık kıyının sağından soluna doğru vahşi ve harika bir kadın hayali belirdi. Ölçülü adımlarla ilerliyordu. Çizgili ve saçaklı giysilerle bezenmişti. Toprağın üzerinde mağrur adımlarla yürüyor, üzerindeki barbarca süsler hafif şıngırdıyor ve parlıyordu. Başı dimdikti. Saçlarına miğfer şekli verilmişti. Bacaklarındaki pirinç tozluklar dizlerine kadar çıkıyordu. Pirinç eldivenleri de dirseklerine kadardı. Esmer yanağında kızıl bir nokta vardı. Boynundan aşağı cam boncuklardan sayısız kolye sarkıyordu. Üzerindeki tuhaf şeyler, muskalar, büyücülerin armağanları her adımında parıldayıp sallanıyordu. Herhalde üzerinde taşıdıkları çok sayıda fil dişine bedeldi. Yırtıcı ve muhteşem görünüyordu. Vahşi bakışlı ve olağanüstüydü. Ağır ağır ilerlemesinde hayra alameti olmayan görkemli bir hava vardı. O hüzünlü toprağın üzerine çöken sessizlikte, uçsuz bucaksız arazi, doğurgan ve gizemli hayatın koca bedeni, kendi karanlık ve tutkulu görüntüsünün yansımasına bakar gibi dalgın dalgın onu izliyordu. Bizim geminin yanına geldi ve sakince durup bize döndü. Uzun gölgesi suyun kıyısına kadar düşüyordu. Yüzünde bir mücadelenin, kararsızlıkla karışık vahşi bir hüznün ve dilsiz bir acının trajik ve öfkeli ifadesi vardı. Bu arazinin kendisi gibi belirsiz bir amaca kafa yorarcasına kımıldamadan bize bakıyordu. Tam bir dakika geçti. Sonra öne doğru bir adım attı. Hafif bir şıngırdama, sarı metalin parıltısı, saçaklı elbisenin sallantısı ve birden kalbi onu yarı yolda bırakmış gibi durdu. Yanımdaki genç adam homurdandı. Arkamdaki seyyahlar mırıldandı. Sanki hayatı bize gözlerini kırpmadan dimdik bakmasına bağlıymış gibi bakıyordu. Birden çıplak kollarını açıp sanki gökyüzüne değmek için karşı konmaz bir tutku duyuyormuş gibi sertçe başının üzerine kaldırdı. Aynı anda gölgeler hızlı toprağın üzerine fırladı ve gemiyi kucakladı. Korkunç bir sessizlik etrafta egemen oldu. Yavaşça geri döndü, yürüdü, nehir kıyısını takip ederek sol yandaki çalılıklara girdi. Ağaçların karanlığında kaybolmadan önce bir kez dönüp bize baktı. Yamalı adam sinirli sinirli, "Tekneye gelmeye kalksaydı onu gerçekten vurmaya çalışacaktım," dedi. "Onu evden uzak tutabilmek için iki haftadır her gün hayatımı tehlikeye atıyorum. Bir gün gelip elbiselerimi yamamak için ambardan aldığım şu paçavralar için kavga çıkardı. Dürüst değilmişim. Sanırım mesele buydu. Çünkü iki saat boyunca durmadan parmağıyla beni işaret ederek Bay Kurtz'la konuştu. Bu kabilenin lehçesini anlamıyorum. İyi ki Kurtz o gün bununla ilgilenemeyecek kadar hastaydı. Yoksa bir kötülük çıkacaktı. Anlamıyorum. Hayır, bu kadarı benim için çok. Neyse, bitti artık." Bu sırada perdenin ardından Kurtz'un derinden gelen sesini duyuyordum. "Beni kurtarmak mı? Fil dişini kurtarmak demek istiyorsunuz sanırım. Bana bunları anlatmayın. Beni kurtarmak. Asıl ben sizi kurtarmak zorunda kaldım. Planlarımı bozuyorsunuz. Hasta, hasta. Sizin inanmak istediğiniz kadar hasta değilim. Siz merak etmeyin. Ben fikirlerimi gerçekleştireceğim. Geri döneceğim. Size neler yapılabileceğini göstereceğim. Siz o küçük, seyyar satıcı fikirlerinizle benim yoluma çıkmaya çalışıyorsunuz. Geri döneceğim, geri." Müdür dışarı çıktı. Kolumdan tutup beni onurlandırarak bir kenara çekti. "Çok kötü durumda, çok kötü," dedi. İç geçirmeyi gerekli gördü ama çok üzülmüş görünmeyi dert etmedi. "Onun için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Yapmadık mı? Ama Bay Kurtz'un şirkete yarardan çok zarar verdiğini gizlemenin alemi yok. Zamanın böyle keskin eylemler zamanı olmadığını göremedi. İhtiyat, ihtiyat. Benim ilkem budur. Hala ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Bölge bir süreliğine bize kapalı. Çok acı. Sonuçta olan ticareti olacak. Burada kayda değer miktarda fil dişi olduğunu kabul ediyorum. Çoğu fosil olsa da. Her koşulda onları kurtarmalıyız. Ama durumun ne kadar hassas olduğuna baksanıza. Neden? Çünkü yöntem tekin değil. Siz, dedim sahile bakarak, buna tekin değil mi diyorsunuz? Şüphesiz, diye yanıtladı ateşli ateşli. Siz demiyor musunuz? Biraz bekleyip, bir yöntem yok ki ortada, dedim. Sevinçle, tam da böyle, dedi. Bunu bekliyordum. Tam bir sağduyu eksikliği. İlgili makamlara durumu bildirmek görevim. Ah, dedim. Şu adam, adı neydi? Tuğlacı, o sizin için okumaya değer bir rapor hazırlar. Bir an kafası karıştı. Sanki daha önce hiç o kadar rezil bir hava solumamıştım. Ferahlamak için kurtsu düşünmeye başladım. Gerçekten ferahlamak için. Üzerine basa basa, yine de Bay Kurtz'un olağanüstü biri olduğunu düşünüyorum, dedim. İrkildi. Bana buz gibi bir bakışla baktıktan sonra sakin sakin, öyleydi, dedi ve arkasını döndü. Gözden düşmüştüm artık. Zamansız eylem yöntemlerinin yandaşı olarak Kurtz'la aynı kefeye konmuş halde buldum kendimi. Ben de tekin değildim. Ah, ama karabasanlar arasında tercih yapabilecek olmak da bir şeydir. Aslında artık neredeyse ölmüş kabul edebileceğim Bay Kurtz'a değil, araziye yoğunlaşmıştım. Bir an için kendimi de sözü edilmeyen sırlarla dolu koca bir mezara gömülmüş gibi hissettim. Göğsümün üzerindeki dayanılmaz ağırlığı, rutubetli toprağın kokusunu, çürümenin zaferinin görünmez varlığını, geçit vermez gecenin karanlığını hissediyordum. Rus omzuma dokundu. Kekeliye kekeliye, ''Denizci kardeş, saklayamadım. Bay Kurtz'un namını kötü etkileyecek meseleler hakkında bilgi gibi bir şeyler gebelediğini duyabildim. Bekledim. Belli ki Bay Kurtz onun için henüz gömülmüş değildi. Sanırım ona göre Bay Kurtz ölümsüzlerdendi. Sonunda, ''Evet,'' dedim. ''Açık konuş. Aslında ben Bay Kurtz'un dostuyum bir bakıma.'' Büyük bir resmiyetle eğer aynı meslekten olmasaydık, hangi nedenle olursa olsun bu konuyu kendisine saklayacağını söyledi. Bu beyaz adamların kendisine karşı art niyetli olduklarından şüpheleniyordu. Haklısın, dedim. Daha önce kulak misafiri olduğum bir konuşmayı anımsayarak, müdür seni asmak gerektiğini düşünüyor. Bu bilginin onu fazlasıyla endişelendirmesi önce bana gülünç gelmişti. Ben sessizce aradan çekilsem iyi olacak, dedi ciddiyetle. Kurtz için daha fazlasını yapamam. Zaten onlar da kısa sürede bir bahane bulurlar. Ne durdurabilir ki onları? Buradan 300 mil ileride askeri kışla var. Bana kalırsa, dedim, yakınlardaki vahşiler arasında dostlarım varsa belki de gitmen daha iyi olur. Çok var, dedi. Basit insanlardır onlar. Ben de hiçbir şey istemiyorum, biliyorsun. Durup dudağını ısırdıktan sonra, buradaki beyazların zarar görmesini istemem. Ama elbette Bay Kurtz'un namını düşünüyordum. Ama sen kardeş bir denizcisin ve... Tamam, dedim bir an durup. Bay Kurtz'un namı benimleyken güvence altındadır. O zaman ne kadar da doğru bir söz söylediğimin farkında değildim. Sesini alçaltarak gemiye düzenlenen saldırının emrini Bay Kurtz'un verdiğini söyledi. Bazen buradan götürülmek fikrinden nefret eder ve yine de... Ama ben bu meselelerden anlamam. Sıradan biriyim. Bunun sizi korkutacağını düşünmüştü. Onun öldüğünü düşünerek vazgeçeceğinizi. Ona engel olamadım. Ah, bu bir ay boyunca çok zor zamanlar geçirdim. Pekala, dedim. Artık iyi. Evet, diye mırıldandı. Pek ikna olmuş gibi görünmüyordu. Teşekkür ederim, dedim. Gözümü açık tutacağım. Fakat kimseye diye araya girdi, endişeliydi. Onun namı için çok kötü olur eğer buradan birileri, büyük bir ağırbaşlılıkla sır tutacağıma dair söz verdim. Biraz ileride bir kanoyla 3 siyah adamım bekliyor. Ben gidiyorum. Bana birkaç martini Henry fişeği verebilir misin? Verebilirdim. Hiç kimseye göstermeden verdim de. Bana bir göz kırpıp bir avuçta tütünümü aldı. Denizciler arasında, bilirsin. İyi İngiliz tütünü. Kaptan köşkünün kapısındayken geri döndü. Bana verebileceğin bir çift ayakkabın var mı? Bir ayağını bana uzattı. Bak, ayakkabısının tabanı çıplak ayağının üzerine sandalet gibi iplerle bağlanıp düğümlenmişti. Eski bir çift ayakkabı buldum. Alıp sol koltuğunun altına koymadan önce hayranlıkla baktı ayakkabılara. Ceplerinden birini, parlak kırmızı olanı fişekler şişirmişti. Diğerindense lacivert olanından Tavsın'ın araştırması vesaire yazısı okunuyordu. Kendisini araziyle yeni karşılaşması için mükemmel şekilde donanımlı hissediyordu. Ah, bir daha asla böyle bir adamla karşılaşamayacağım. Asla. Onu şiir okurken dinlemeliydiniz. Kendi şiirini bana okumuştu. Şiir. Bu harika olayları hatırlayınca mutluluktan gözleri yuvalarından oynamıştı. Ah, o benim ufkumu genişletti. Hoşça kal, dedim. Elimi sıktı ve gecenin içinde kayboldu. Bazen kendi kendime onu gerçekten görüp görmediğimi soruyorum. Böyle bir vakayla tanışmak mümkün olabilir mi diye. Gece yarısını biraz geçe uyandığımda aklıma uyarısı geldi. İma ettiği tehlike, yıldızlı karanlıkta etrafı bir kolaçan etmek amacıyla beni uyandıracak kadar gerçekçiydi. Tepede bir ateş yanıyor, şube binasının yamuk yumuk köşelerinden birini aydınlatıyordu. Temsilcilerden biri, bizim zencilerden birkaç silahlı gözcüyle birlikte fil dişlerinin başında nöbet tutuyordu. Fakat ormanın derinliklerinden gelen, yerden, koyu siyahlığın karmaşık sütunsu şekilleri arasından yükselip alçalıyor gibi görünen kızıl ışıklar, kurtsa tapanların da sıkıntılı nöbetlerini tutmakta oldukları kampın tam yerini gösteriyordu. Koca bir davulun tek düze vuruşları havayı tok darbeler ve uzayıp giden titreyişlerle dolduruyordu. Bir sürü adamın ormanın kara, düz duvarını aşan, kovandan dışarı fırlamış arıları andıran tuhaf, büyülü, kesintisiz vızıltısı, yarı uyanık hislerim üzerinde garip bir narkotik etki yaratıyordu. Aniden patlak veren bağırışmalar, hapsedilmiş ve gizemli çılgınlık, beni sersemletici bir merakla uyandırana dek sanırım küpeşteye yaslanıp uyuyakalmıştım. Birden gürültü kesildi ve yerini, devam eden kısık vızıltıyı duyulabilir, yatıştırıcı bir sessizliğe bıraktı. Merakla kameraya baktım. Işık yanıyordu. Ama Baykurt içeride değildi. Eğer gördüğüme inansaydım, sanırım çığlığı basardım. Ama ilk anda gözlerime inanamadım. Bu imkansız gibi görünüyordu. Gerçekte herhangi bir fiziksel tehlikeyle alakası olmayan, katıksız, boş bir korkuya, saf, soyut bir dehşete kapılmıştım. Bu duyguyu bu denli ezici hale getiren şey, nasıl anlatsam, zihin için iğrenç, dayanılmaz, ruh içinse tiksindirici bir şeyler tarafından beklenmedik bir anda sarılmış gibi maruz kaldığım elle tutulamayan şoktu. Elbette bu, bir saniye dahi sürmedi ve hemen ardından gelen sıradan his, ölümcül tehlike, ani bir saldırı ya da kıyım ihtimali ya da gerçekleşmesini beklediğim bu tür şeyler daha rahatlatıcı, sakinleştiriciydi. Aslında o kadar sakindim ki, tehlike alarmı bile vermedim. Bir metre ötemde, güvertedeki sandalyelerden birinin üzerinde gocuğuna sarılmış uyuyan bir temsilci vardı. Bağırışmalar onu uyandırmamıştı. Hafif hafif horluyordu. Onu uykusuyla baş başa bırakıp kıyıya sıçradım. Baykurt'a ihanet etmedim. Ona asla ihanet etmemem emredilmişti. Kendi seçtiğim kabusa sadık kalmak kaderimdi. Bu gölgeyle tek başıma başa çıkmak istiyordum. Bugüne kadar da neden bu tecrübenin tuhaf karanlığını kimseyle paylaşmadığımı bilmiyorum. Kıyıya iner inmez bir patika gördüm. Otların arasında geniş bir patika. Kendi kendime, nasıl da sevinçle, yürüyemez, emekliyordur, yakaladım onu, dediğimi hatırlıyorum. Otlar çiğden ıslanmıştı. Yumruklarımı sıkıp uzun, hızlı adımlarla yürüyordum. Sanırım yakalayınca üzerine çullanıp onu bir güzel sopalayacağıma dair belli belirsiz bir düşünce vardı aklımda. Bilemiyorum, aptalca şeyler düşünüyordum. Kucağında kediyle örgü ören ihtiyar kadın kafama takılmıştı. Böylesi bir hikayenin diğer ucunda oturuyor olması ne kadar da yersizdi. Kalçalarına dayadıkları Winchester'lardan kurşun boşaltan bir dizi seyyah gördüm. Gemiye geri dönemeyeceğim diye düşündüm ve kendimi yaşlanıncaya kadar tek başıma, silahsız, ormanın içinde yaşarken hayal ettim. Böyle salakça şeyler işte, bilirsiniz. Ve davulun sesini kalbimin sesiyle karıştırdığımı, sesin sakin ve düzenli olmasına sevindiğimi hatırlıyorum. Patikayı takip ettim. Sonra durup dinledim. Gece çok aydınlıktı. İçinde kara nesnelerin kıpırtısız durduğu, çiğ ve yıldızların pırıldadığı lacivertlik. Hemen karşımda bir şeyler hareket etti gibi geldi bana. O gece garip bir şekilde her şeyden çok emindim. Patikayı bırakıp geniş bir yarım daire çizerek kendi kendime kıkırdıyordum sanırım. O kımıltının, gördüğüm hareketlenmenin önüne geçmeye çalışıyordum. Elbette eğer gerçekten de bir şey görmüşsem. Sanki çocukça bir oyun oynuyormuşuz gibi kurtun etrafından dolanıyordum. Kurtun önüne çıktım. Eğer vaktinde uyanmasaydı üzerine de çullanacaktım. Dengesizce kalktı. Uzundu, solgundu, belli belirsizdi. Toprağın soluduğu nefes gibiydi. Önümde hafifçe buğu gibi ve sessizce sallandı. Bu sırada arkamda ağaçların arasında ateşler yanıyor, ormandan türlü türlü seslerin mırıltıları geliyordu. Kurnazca yolunu kesmiştim. Ama aslında onunla karşılaşınca kendime gelmiş, tehlikenin gerçek boyutlarını görmüştüm. Tehlike henüz geçmemişti. Ya bağırmaya başlasaydı? Gerçi zar zor ayakta duruyordu ama sesi hala yeterince güçlüydü. O derinden gelen sesiyle ''Git saklan'' dedi. Bu çok kötüydü. Arkama baktım. En yakın ateşten 30 metre uzaktaydık. Kara bir silüet ayağa kalktı. Uzun, kara kollarını ateşin üzerinde sallayarak uzun bacakları üzerinde yürümeye başladı. Başında boynuzları vardı. Sanırım antilop boynuzları vardı. Büyücünün, cadı adamın teki şüphesiz şeytana yeterince benziyordu. ''Sen ne yaptığını biliyor musun?'' diye fısıldadım. ''Tamamen'' diye yanıtladı. Bu tek kelime için sesini yükseltmişti. Ses bana uzaktan ama yüksek perdeden geliyordu sanki. Megafondan gelir gibiydi. Kendi kendime ''Eğer mesele çıkarsa yandık'' dedim. ''Bu gölgeyi, bu yoldan çıkmış, acı çeken şeyi dövme arzuma rağmen kavga edecek bir durumda değildim. Mahvolacaksın'' dedim. ''Tamamen mahvolacaksın.'' İnsana bazen birdenbire ilham gelir, bilirsiniz. Doğru şeyi söylemiştim. Oysa kurtsun, onunla son ana dek, hatta daha da ötesine kadar sürecek dostluğumuzun temellerinin atıldığı o andakinden daha telafi edilemez biçimde mahvolmasının imkanı yoktu. ''Büyük planlarım vardı.'' diye mırıldanmaya başladı. ''Evet.'' dedim. ''Ama bağırmaya kalkarsan kafanı patlatırım şu...'' Etrafta ne bir sopa vardı ne de bir taş. ''Güzelce gırtlaklarım seni.'' diye düzelttim sözümü. Kanımı donduran, arzu dolu, özlem dolu bir sesle. ''Büyük işlerin eşiğindeydim'' diye yakardı. ''Şimdi bu salağın, alçağın yüzünden, Avrupa'daki başarının her durumda garanti altında'' diye ısrarla üsteledim. Onu gırtlaklamak istemiyordum, anlıyor musunuz? Aslında bu davranışım hiçbir amaca hizmet etmezdi. Onun unutulmuş hayvani içgüdülerini uyandıran ve zevk dolu, iğrenç hatıralarını acımasız bağrına basmış gibi görünen bu ıssız arazinin ağır, sessiz büyüsünü bozmak istiyordum. Onu ormanın kıyısına, çalılara, ateşin ışığına, davulların vuruşuna, tuhaf büyülerin vızıldayışına çeken şey, inanıyordum ki sadece buydu. Onun kural tanımaz ruhunu, hoş karşılanan tutkuların sınırlarının ötesine çekerek kandıran sadece buydu. Görmüyor musunuz, durumun dehşeti benim kafama bir şey indirilmesi tehlikesinden değil, gerçi bu tehlikeyi de gayet canlı bir şekilde hissediyordum, büyük ya da küçük, hiçbir şey için yalvaramayacağım bir yaratıkla karşı karşıya olmamdan ileri geliyordu. Tıpkı zenciler gibi, onun kendi abartılmış, inanılmaz yozlaşmasını uyandırmam gerekiyordu. Ne altında bir şeyler vardı ne de üzerinde ve ben de bunu biliyordum. Kendisini dünyadan çok uzaklara tekmelemişti. Tanrı'nın cezası. Attığı tekmeyle dünyayı da darmadağın etmişti. O tek başınaydı. Benim onun karşısında ayaklarım yere basıyor muydu, yoksa havada mı sürükleniyordum, bilemiyorum. Size neler konuştuğumuzu anlatıyorum. Cümlelerimizi tekrar ediyorum ama ne fayda? Bunlar her gün kullandığımız sıradan sözler. Her Tanrı'nın günü birbirimize söylediğimiz bildik, üstü kapalı şeyler. Ne olmuş yani? Bana göre rüyalarda duyulan kelimelerin, karabasanlarda söylenen cümlelerin korkunç düşündürücülüğü vardı bunların ardında. Ruh. Eğer bugüne dek bir ruhla mücadele etmiş birisi olmuşsa, o da bendim. Fakat bir kaçıkla tartışıyor da değildim. İster inanın, ister inanmayın. Zekası gayet iyi işliyordu. Doğru, düşünceleri berbat bir şekilde kendine yoğunlaşmıştı. Ama yine de aklı yerindeydi. Bu yüzden tek seçeneğim onu hemen orada öldürmekti. Ama ister istemez ses çıkacağından bu da iyi bir fikir değildi. Ama ruhu çıldırmıştı. Ormanın içinde tek başına kaldığından hep kendi kendine bakmıştı ve Tanrım çıldırmıştı işte. Herhalde günahlarımızın cezası olarak ben de onun içine bakmak zorunda kaldım. Hiçbir söz, kişinin insanlığa olan inancını onun o son samimiyet patlaması kadar yıkamazdı. Kendisiyle de mücadele ediyordu. Gördüm, duydum. Sınır, inanç, korku nedir bilmeyen, sadece körü körüne kendisiyle mücadele eden bir ruhun akla hayale sığmaz gizemini gözlerimle gördüm. Aklım başımdaydı hep. Ama onu sonunda divana yatırdığımda alnımı sildim. Bacaklarımda sanki o tepeden aşağıya yarım ton yük taşımışım gibi titriyordu. Oysa sadece destek olmuştum ona. Kemikli koluyla boynuma sarılmıştı ve bir çocuktan daha ağır değildi. Ertesi gün öğleyin yola çıktığımızda ağaçların oluşturduğu perdenin arkasındaki varlıklarının fazlasıyla bilincinde olduğum kalabalık yine ormandan dışarı aktı. Çıplak, soluyan, parlayan bronz vücutlardan oluşan bir kitle açıklığı doldurarak yamacı kapladı. İstimi biraz artırıp nehirden aşağıya doğru yöneldim ve 2000 göz öfkeli nehir canavarının korkunç kuyruğuyla suyu artan bir hiddetle şapırdatmasını, tokatlamasını, havaya kara dumanını üflemesini izledi. Nehir kıyısında en öndeki sıranın önünde tepeden tırnağa kırmızı çamura bulanmış 3 adam huysuz huysuz ileri geri yürüyordu. Tekrar aynı hizaya geldiğimizde ayaklarını yere vuruyor, boynuzlu başlarını sallıyor, kırmızı bedenlerini oynatıyorlardı. Öfkeli nehir canavarına bir demet kara tüy, kuyruğu sarkan uyuz bir post, kurumuş su kabağı gibi bir şeyler salladılar. Herhangi bir insan dilini çağrıştırmayan şaşırtıcı sözleri durmadan bağırarak tekrarlıyorlardı. Kalabalığın derinden gelen, birden kesilen mırıltısı şeytani bir dua gibiydi. Kurtsu kaptan köşküne taşımıştık. Orası daha havadardı. Divana uzanıp pencereden dışarı baktı. İnsan bedenlerinin oluşturduğu kitlede bir dalgalanma oldu ve miğfer saçlı, esmer yanaklı kadın nehrin kenarına fırladı. Ellerini uzattı. Bağırarak bir şeyler söyledi. Vahşi güruh bu bağırışı belirgin, hızlı, nefes kesen bir tempodaki gürlemeyle yanıtladı. ''Anlıyor musun?'' diye sordum. Arkamda olanlara ateşli, özlem dolu gözlerle, hüzün ve nefretle karışık bir ifadeyle bakıyordu. Yanıt vermedi ama bir gülümseme, belirsiz bir anlam taşıyan, renksiz dudaklarında bir anda belirip kaybolan bir gülümseme gördüm. Sanki kelimeler ağzından doğaüstü bir yaratık tarafından çekip çıkarılmış gibi güçlükle ''Anlamaz mıyım?'' dedi. Düdüğün ipini çektim. Çektim. Çünkü güvertedeki seyyahların eğlenceli bir şamataya başlar gibi silahlarına sarıldıklarını görmüştüm. Düdüğün birdenbire ötmesi sıkışık bedenler kitlesi içinde sefil bir dehşet havası yarattı. ''Sakın, sakın korkutma onları!'' dedi güverteden birisi kederle. İpi tekrar tekrar çektim. Sesin havada dolaşan dehşetiyle dağılıp koşuşturmaya başladılar. Sıçrıyorlar, çömeliyorlar, dönüp duruyorlar, kendilerini sağa sola atıyorlardı. 3 kırmızı adam sanki vurulup düşmüşler gibi kıyıda dümdüz uzanıyordu. Bir tek o barbar, o harika kadın gözünü bile kırpmamıştı ve çıplak kollarını trajik bir tavırla kasvetli ve parıldayan nehrin üzerinden bize uzattı. Ardından güvertedeki gerizekalı kalabalık küçük eğlencesine başladı. Dumandan başka hiçbir şey göremiyordum. Kahverengi akıntı karanlığın yüreğinden hızla akıyor, yukarı doğru gelişimizden 2 kat daha büyük hızla bizi denize doğru taşıyordu. Kurtsun hayatı da hızla akıyordu. Yüreğinden şaşmaz zamanın denizine doğru çekiliyordu. Müdür durgundu. Artık hiçbir hayati endişesi kalmamıştı. Kocaman, tatmin olmuş bakışlarıyla ikimizi de sarıyordu. Mesele olabilecek en iyi şekilde halledilmişti. Tekin olmayan yöntemler takımında yalnız kalacağım zamanın yaklaşmakta olduğunu görüyordum. Seyyahlar bana hoşnutsuzlukla bakıyorlardı. Deyim yerinde ise ölülerle birlikte sayılıyordum artık. Bu öngörülmemiş ortaklığı kabul etmem, bu işgal edilmiş karanlık ülkede bu adi ve açgözlü adamlar tarafından dayatılan karabasanları tercih etmem tuhaftı. Kurt konuştu. Bir ses, bir ses sönene kadar derin derin çınladı. Ses, kalbinin çorak karanlığını hitabetin görkemli katmanları arasında saklayabilmek için Kurt'un gücünü korudu. Ah, mücadele ediyordu. Mücadele ediyordu. Tükenmiş beyninin kıraş topraklarında karanlık hayaller dolaşıyordu şimdi. Sönmek bilmez, soylu ve yüksek yeteneğinin etrafında itaatle dönüp duran zenginlik ve ün hayalleri. Benim nişanlım, benim şubem, benim kariyerim, benim fikirlerim, bunlar yüceltilmiş duyguların sıradan ifadeleri için kullandığı nesnelerdi. Artık eski çağlardan kalma toprağın bahçesine gömülmüş olan asıl Kurt'un gölgesi, beyhude aldatmacanın baş ucuna dadanmıştı. Fakat çözdüğü sırlara karşı hissettiği şeytani aşk ve doğaüstü nefret ilkel duygulara doymuş, yalancı bir üne, sahte başarı ve gücün her türden görüntüsüne düşkün o ruh için dövüştüler. Kimi zaman aşağılık derecede çocuklaşıyordu. Büyük işler başarmayı tasarladığı o korkunç yoklar diyarından dönüşlerinde, kendisini tren istasyonlarında kralların beklemesini arzuluyordu. Onlara, sende gerçekten karlı bir şeyler olduğunu göstermen gerekir. İşte o zaman yeteneğinin kabullenilmesinin önünde hiçbir engel kalmaz, diyordu. Elbette amaçlarına, amaçlarının doğruluğuna her zaman dikkat etmelisin. Yığınla asırlık ağaç başka bir dünyanın pislik parçasına, değişimin, fethin, ticaretin, katliamların, lütufların öncüsüne sabırla bakarken, birbirinin aynısı açıklıklar, yine birbirleriyle aynı, tek düze kıvrımlar, buharlı teknemizin yanından akıp gitti. Ötelere bakıyordum, dümendeydim. Kurt bir gün, kepengi kapat, dedi aniden. Bunlara bakmaya dayanamıyorum. Kapattım. Bir sessizlik oldu. Ama senin yüreğini sökeceğim yine de, diye bağırdı görünmeyen araziye. Tahmin ettiğim gibi gemi arızalandı. Bir adanın burnuna yanaşmak zorunda kaldık. Bu arıza, Kurt'un güvenini sarsan ilk olay oldu. Bir sabah bana ayakkabı bağıyla birbirine bağlanmış bir deste kağıtla bir fotoğraf verdi. Bunu benim için sakla, dedi. O tehlikeli salak, müdürü kastediyordu. Ben görmüyorken kutularımı kurcalayabilir. Öğleden sonra onu gördüm. Gözlerini kapamış, arkasına yaslanmıştı. Sessizce çekildim. Fakat, düzgün yaşa, öl, öl diye homurdandığını duydum. Durup dinledim. Başka bir şey söylemedi. Uykusunda bir konuşmanın provasını mı yapıyordu, yoksa bu gazete makalelerinden bir ibare miydi? Daha önce gazetelere yazı yazıyordu ve bu işi sürdürmek niyetindeydi. Fikirlerimi geliştirmek için. Görevim bu, diyordu. Geçit vermez bir karanlıktı onunki. Ona hiç güneş görmeyen bir uçurumun dibinde yatan bir adam gözüyle bakıyordum. Ama Kurt'a ayıracak fazla zamanım yoktu. Çünkü sızıntı yapan silindirleri onarması, eğilmiş bağlantı rotunu düzeltmesi, bu gibi sorunları çözmesi için makiniste yardım ediyordum. Sinir bozucu bir pas, dolgu malzemesi, somun, cıvata, İngiliz anahtarı, çekiç, delgeç yığını içinde hiç iyi geçinemediğim, bu yüzden tiksindiğim malzemelerin arasında yaşıyordum. Şansımıza gemide küçük bir ocağımız vardı. Ben onunla ilgileniyor, o dayanılmaz titreme nöbetlerinin izin verdiği ölçüde rezil hurda yığınının arasında yorgun argın didiniyordum. Bir akşam elimde mumla içeri girdiğimde biraz da gergin bir halde, ''Burada karanlığın içinde uzanmış ölmeyi bekliyorum.'' dediğini duyunca şaşırdım. Işık gözünün dibindeydi. Kendimi zorlayarak ''Saçmalama.'' diye mırıldanıp başucunda kala kaldım. Yüzünde meydana gelen değişikliğe benzer bir şeyi ne daha önce gördüm ne de bir daha görmek isterim. Yok, üzülmemiş, büyülenmiştim. Bir peçe vardı yüzünde de sıyrıldı sanki. O fil dişi suratta kasvetli bir gurur, zalim bir güç, korkaklara özgü bir dehşet, yoğun ve naçar bir umutsuzluk ifadesi gördüm. Arzularını, isteklerini en küçük ayrıntılarına dek yeniden yaşayıp o yüce her şeyi bilme anında teslim mi olmuştu? Bir hayale, bir görüntüye fısıltıyla bağırdı iki kez. Bu bağırışı nefesten farksızdı. Dehşet! Dehşet! Mumu söndürüp kameradan dışarı çıktım. Seyyahlar yemekhanede akşam yemeği yiyordu. Ben de soru soran bakışlarını görmezden gelmeyi başardığım müdürün karşısındaki yerime geçtim. Huzurla arkasına yaslandı, kötülüğün anlatılmaz derinliklerini mühürleyen gülümsemesi vardı yüzünde. Lambanın, kıyafetlerimizin, ellerimizin, yüzlerimizin üzerinde ufak sinekler dört dönüyordu. Birden müdürün uşağı küstah kara kafasını kapıdan uzattı ve aşağılayıcı bir saygısızlıkla ''Baykurt ölmüş'' dedi. Seyyahların hepsi görmek için dışarı fırladı. Ben kalıp yemeğime devam ettim. Eminim son derece kaba olduğum kanısına vardılar. Pek de fazla yemedim. İçeride ışık vardı. Işık orada ne demektir bilemezsiniz. Dışarısı ise karanlıktı, zifiri karanlık. Ruhunun bu dünyadaki serüveni hakkında bir yargıya varan o olağanüstü adamın yanına bir daha uğramadım. Ses gitmişti. Başka da bir şey yoktu geride. Ama elbette seyyahların ertesi gün çamurlu bir deliğe bir şeyler gömdüğünden haberim vardı. Ardından neredeyse beni de gömeceklerdi. Yine de gördüğünüz gibi henüz Kurtz'un yanına gitmiş değilim. Gitmedim. Karabasan'ı sonuna kadar görerek Kurtz'a sadakatimi bir kez daha göstermek için yerimde kaldım. Kader. Benim kaderim. Hayat ne tuhaf. Amansız mantıkla beyhude bir amaç uğruna gizemli bir uzlaşma. Ondan tek umabileceğiniz şey, kendiniz hakkında biraz olsun bilgi ki o da çok geç gelir, bir yığın söndürülemez pişmanlık. Ölümle boğuştum. Hayal edebileceğiniz en heyecansız mücadele buydu. Elle tutulmaz bir grilikte geçer, ayağınızın altında hiçbir şey yoktur, yanınızda yörenizde hiçbir şey yoktur, seyirciniz yoktur, patırtı yoktur, şanınız yoktur, o büyük zafer arzusu yoktur, o büyük yenilme korkusu yoktur, ılık bir şüpheciliğin hastalıklı havasında kendinizin haklı olduğuna da pek fazla inanmadan, düşmanınızın haklılığınaysa o kadar bile inanmadan sürer gider. Eğer bilgeliğin son aşaması buysa, o zaman hayat bazılarımızın düşündüğünden de büyük bir sır. Son sözümü söyleme fırsatına kıl payı uzaktaydım ki, utanarak belki de söyleyecek hiçbir şeyim olmadığını fark ettim. İşte bu yüzden Kurtz'un olağanüstü biri olduğunda ısrar ediyorum. Onun söyleyecek bir şeyi vardı, söylemişti de. Uçurumun kenarından kendim de baktığım için onun mumun alevini göremeyen ama tüm evreni kucaklayacak kadar geniş, karanlıkta çarpan bütün kalplere nüfuz edebilecek kadar keskin olan bakışının anlamını daha iyi kavrayabiliyorum. Ölçüp biçmiş, kararını bildirmişti. Dehşet! O olağanüstü bir adamdı. Ne de olsa bu bir tür inanç ifadesiydi. İştenlik vardı onda, yargı vardı. Fısıldamasında titreyen bir isyan ifadesi vardı. Gerçeğin bir anda görünüveren korkunç yüzü vardı. Arzuyla nefretin tuhaf karışımı vardı. Bedensel acıyla dolu biçimsiz bir grilik görüntüsü, her şeyin yavaş yavaş gözden kayboluşuna dair umursamaz bir aşağılama. En iyi hatırladığım şey kendi aşırılığım değildi. Hayır, sanki yaşamış olduğum şey onun aşırılığıydı. Doğru. Benim kararsız adımımı geri çekmeme izin verirken o son adımını atmış, uçurumun kıyısına basmıştı. Belki de bütün fark buradaydı. Belki de bütün bilgelik, bütün gerçek ve bütün samimiyet, görünemeyenin eşiğine adım attığımız o küçücük ana sığdırılmıştı. Belki benim toparlayıp söyleyeceğim şeyin umursamaz bir aşağılama olmayacağını düşünmek hoşuma gidiyordu. Onunkisi çok muhteşem, çok daha mükemmel bir çığlıktı. Bir onaylamaydı onunki, sayısız yenilgiyle, berbat korkularla, iğrenç doyumlarla bedeli ödenmiş soyut bir zafer. Ama sonuçta bir zaferdi. İşte bu yüzden Bay Kurtz'a sonuna dek sadık kaldım. Uzun zaman sonra onun kendi sesini değil ama o muhteşem hitabetinin kristal bir uçurum gibi saydam ve saf bir ruhtan yankılanmasını duyduğumda bundan daha öteye de geçtim. Hayır, beni gömmediler ama yine de puslu, insanın içini ürperten bir hayretle hatırladığım, ne umut ne de arzu barındıran, tasavvur edilmesi imkansız bir dünyaya giden bir geçidi andıran bir dönem oldu. Kendimi yeniden mezarımsı kentin içinde, birbirlerinden 3 kuruş para aşırmak, iğrenç yemeklerini silip süpürmek, sağlıksız biralarını gövdeye indirmek, önemsiz ve aptalca düşlerini görmek için sokaklarda koşuşturan insan manzaralarına içerlerken buldum. Düşüncelerimin içine sızıyorlardı. Bunlar, hayat hakkındaki bilgileri bana kalırsa sinir bozucu bir taklitten başka bir şey olmayan davetsiz misafirlerdi. Çünkü benim bildiklerimi bilmelerine imkan olmadığından öylesine emindim ki, sadece sıradan bireylere özgü davranış biçimleriyle mükemmel bir güvenlik garantisi için uğraşmaları bana, kavrayamayacağı bir tehlike karşısında salağın tekinin takındığı, abartılı tavırlar gibi itici geliyordu. Onları aydınlatmak için özel bir istek duymuyordum. Ama kendilerine atfettikleri önemli yüklü yüzlerine karşı gülmekten kendimi alıkoymakta zorlanıyordum. Kabul etmeliyim ki kendimi o sıralar pek iyi hissetmiyordum. Son derece saygın kişilere acı acı sırıtarak sokaklarda dolanıyordum. Halledilecek çok fazla mesele vardı. Tutumum affedilemezdi, biliyorum, ama o zamanlar ateşim nadiren normaldi. Sevgili halamın bana gücümü kazandırma çabaları hiç işe yaramıyor gibiydi. Kuvvetlenmeye değil, hayal gücümün yatıştırılmasına ihtiyacım vardı. Onlarla ne yapacağımı tam olarak bilmeden Kurtz'un bana verdiği kağıt destesini saklamaya devam ediyordum. Sözlüsünün bana söylediği kadarıyla yakın zaman önce Kurtz'un annesi ölmüş, o da kadının başucunda beklemişti. Bir gün tıraşlı, resmi tavırlı ve altın çerçeveli gözlüğüyle bir adam gelip beni buldu ve başlangıçta dolaylı, daha sonraları ise nazikçe ısrar ederek bazı belgeler dediği kağıtlar üzerine sorular sordu. Şaşırmamıştım. Çünkü daha oradayken müdürle konu hakkında 2 kez atışmıştık. Müdüre kağıtların bir parçasını dahi vermeyi reddettiğim gibi, gözlüklü adama karşı da aynı tutumu sürdürdüm. Sonunda pis, tehditkar bir tavır takındı ve şirketin kendisine ait bölgeler hakkında en küçük bilgi kırıntısına dahi sahip olma hakkı bulunduğunu ileri sürdü. Ve dedi ki, Bay Kurtz'un büyük kabiliyeti ve içinde yaşadığı berbat koşullar göz önünde tutulursa, keşfedilmemiş bölgeler hakkındaki bilgisi kuşkusuz çok derin ve özgündür. Bu nedenle, onu Bay Kurtz'un edindiği bilgilerin derin olmalarına rağmen ticari ya da idari konularla ilgili olmadıklarına temin ettim. Ardından, bilim lafının arkasına sığınmayı denedi. Hesaplanamayacak ölçüde büyük kayıplar doğar, eğer vesaire vesaire. Ona notlar kısmını yırtarak, ''Vahşi gelenekleri yok etme'' raporunu verdim. Hevesle aldı ama sonra aşağılayarak metne burun kıvırdı. ''Bundan daha fazlasını beklemeyi hak ediyoruz'' dedi. ''Başka bir şey beklemeyin'' dedim ben de. ''Bundan başka sadece özel mektuplar var. Yasal yollara başvurmak gibi bir tehdit savurarak çekti gitti. Bir daha da görmedim onu. Ama 2 gün sonra bir başkası, Kurt'un kuzeni olduğunu söyleyen biri geldi. Adam, sevgili akrabasının son anlarının ayrıntılarını dinlemek için heyecanlanıyordu. Bu arada bana aslında Kurt'un büyük bir müzisyen olduğunu söyledi. Orkçu olduğunu sandığım, düz, kır saçları ceketinin yağlı yakasına düşen adam, o alanda büyük bir başarı kazanabilirdi, dedi. Söylediğinden şüphe etmem için hiçbir nedenim yoktu. Zaten bugüne dek Kurtz'un asıl mesleğinin ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Eğer gerçekten varsa, hangi yeteneğinin diğerlerinden daha gelişmiş olduğunu bilemiyorum. Onun gazetelere makale yazan bir ressam ya da resim yapabilen bir gazeteci olduğunu düşünmüştüm. Ama görüşmemiz boyunca durmadan enfiye çeken kuzeni bile onun tam olarak ne iş yaptığını söyleyemiyordu. O, evrensel bir zekaydı. Bu noktada ben de bu yargıya katılıyordum. Sonra kocaman keten bir mendille gürültülü bir şekilde burnunu temizledi. Birkaç aile mektubu ve önemsiz birkaç notu alıp bir bunak gibi heyecanla ayrıldı. Son olarak bir gazeteci, sevgili meslektaşının kaderi hakkında bilgi almaya geldi. Bu ziyaretçi de Kurtz'a en uygun alanın aslında popüler politika olduğu konusunda gözlemini dile getirdi. Kalın kaşları dümdüz, kısa kesilmiş saçları dimdikti. Genişçe bir kurdelenin ucunda tek gözlüğü vardı. Kurtz'un hiç yazı yazamadığını düşündüğünü itiraf etti. Ama Tanrım, o adam nasıl da konuşurdu, koca toplantıları ateşe verirdi. İnanç vardı onda, Anlıyor musunuz? İnanç. Kendisini herhangi bir şeye inandırabilirdi. Herhangi bir şeye. Büyük bir partinin görkemli bir lideri olabilirdi. Hangi parti? Diye sordum. Herhangi bir parti, diye yanıtladı diğeri. O aşırı uçta biriydi. Ben de böyle düşünmüyor muydum? Birden merakla onu oraya götüren şeyin ne olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Evet dedim ve hemen uygun bulursa yayınlayabileceğini söyleyerek ünlü raporu eline verdim. Acele bir göz attı. Durmadan mırıldanıyordu. Uygun olduğuna karar verdi ve ganimetini alıp gitti. Sonunda elimde sadece ince bir kağıt yığınıyla kızın portresi kalmıştı. Güzelliği beni çarpmıştı. Çok güzel bir ifadesi vardı demek, çok güzel bir ifadesi vardı demek istiyorum. Biliyorum, gün ışığı da insanı yanıltabilir ama yine de hiçbir ışık oyununun, hiçbir pozun o yüz hatlarının üzerine düşen zarif gerçeklik gölgesini yaratmayacağını hissedebilir insan. Aklında kuşkular uyanmadan, şüpheler duymadan, kendini düşünmeden dinlemeye hazır bir hali vardı. Mektuplarla portreyi ona kendim götürmeye karar verdim. Meraktan mı? Evet, belki de başka duygulardan. Kursa ait olan her şey elimden geçmişti. Ruhu, bedeni, şubesi, planları, fil dişleri, kariyeri. Geriye sadece hatırası ve sözlüsü kalmıştı. Bir şekilde onu da geçmişte bırakmak istiyordum. Kişisel olarak bende ondan kalan her şeyi ortak kaderimizin son sözü olan unutulmuşluğa teslim etmeyi. Kendimi savunmuyorum. Gerçekte ne istediğimi tam olarak bilmiyordum. Bu belki de bilinçaltından gelen bir sadakat güdüsü, belki de insan varoluşunun gerçekleri arasına gizlenen o ironik gereksinimlerden birinin gerçekleştirilmesi. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Ama gittim. Onun hatırasının da her insanın yaşamında biriken diğer ölmüşlerin hatıraları gibi olacağını sanıyordum. Gölgelerin hızla ve son kez isabet ettikleri beynin üzerinde bıraktıkları belli belirsiz bir iz düşüm gibi, ama bakımlı bir mezarlıktaki gibi sakin ve düzenli olan bir sokağın yüksek binaları arasında, yüksek ve ağır bir kapının önünde, onu sedyenin üzerindeki hali bir hayal gibi gözümün önüne geldi. Sanki içindeki bütün insanlıkla birlikte bütün dünyayı yutmak ister gibi ağzını oburcasına açmıştı. O anda sanki önümde beliriverdi. Her zamanki gibi canlıydı. Görkemli görüntülerden, korkunç gerçeklerden ibaret bir gölge. Göz alıcı bir hitabetin örtülerine asilce sarılmış, gecenin gölgesinden daha karanlık bir gölge. Bu görüntüde sanki benimle birlikte eve girecekti. Sedye, bu hayaletin taşıyıcıları, itaatkar tebaasının vahşi kalabalığı, ormanın hüznü, karanlık girinti çıkıntılar arasında uzanan nehrin parıltısı, davulların kalp atışı gibi düzgün ve boğuk vuruşu, fetheden bir karanlığın kalbi. Arazi için bu bir zafer anıydı. Bana bir başka ruhu kurtarmak için tek başıma karşı koymam gerekiyor hissini veren işgalci, intikamcı bir saldırı anı. Ve oradan çok uzaklarda, arkamda boynuzlu şekiller kıpırdarken, ateşin kızıllığında, sabırlı ormanın içinde, bana söylediği o bozuk cümleleri, uğursuz ve korkutucu basitlikleriyle yeniden duydum. Aşağılayıcı yakarışlarını, aşağılayıcı korkularını, rezil arzularının devasa boyutunu, ruhunun kötülüğünü, sancısını, fırtınalı ıstırabını hatırladım. Ve daha sonra bir gün bana, ''Bu fil dişi partisi benim aslında. Şirket parasını ödemedi. Çok büyük kişisel riskleri atılarak ben topladım bunları. Korkarım bunların da kendilerine ait olduğunu iddia edecekler. Güç bir durum bu. Sence ne yapmam gerekir? Karşı koymalı mıyım? He? Adaletten başka bir şey istemiyorum.'' dediği zamanki toparlanmış, sakin halini görür gibi oldum. Adaletten başka bir şey istemiyordu. Yalnızca adalet istiyordu. Birinci katın maun kapısındaki zili çaldım. Ben beklerken o da sanki kapının camından kocaman, uçsuz bucaksız, tüm evreni kucaklayan, mahkum eden ve evrenden nefret eden bakışıyla bana bakıyordu. Sanki fısıltıyla bağırdığını duyuyordum. Dehşet! Dehşet! Akşam karanlığı çöküyordu. Parlak perdeli kolonlar gibi tavandan yere kadar inen, üç uzun penceresi olan yüksek tavanlı oturma odasında beklemem gerekti. Mobilyaların bombeli, yaldızlı ayakları ve sırtları belli belirsiz kıvrımlarla parıldıyordu. Yüksek mermer şöminenin soğuk ve anıtsal bir beyazlığı vardı. Büyük piyano bir köşede kocaman duruyordu, düz yüzeylerindeki siyah parıltılarıyla kasvetli, cilalanmış bir tabutu andırıyordu. Büyük bir kapı açılıp kapandı. Ayağa kalktım. İçeri girdi. Siyahlar giymişti, yüzü solgundu. Loş ışık da bana doğru akıyordu. Yastaydı. O öleli bir yıldan fazla olmuş, haberi geleli de bir yılı geçmişti. Sanki ebediyen onu hatırlayıp yasını tutacak gibiydi. İki elimi ellerinin arasına aldı ve ''Geleceğinizi duymuştum.'' diye mırıldandı. Çok genç olmadığını fark ettim. Çocuk gibi değildi yani. Sadakat, inanç ve acı duygularını hissedecek kadar olgunlaşmıştı sanki. Bulutlu akşamın bütün hüzünlü ışığı alnına sığınmış gibi o da daha da kararmıştı sanki. Bu sarı saçı, bu solgun yüzü, bu açık alnı çevreleyen kül gibi hale içinden koyu gözleri bana bakıyordu. Bakışları saftı, derindi, kendinden emin ve başkalarına güvenliydi. Hüzünlü başını sanki o hüzünle gurur duyuyormuş gibi, sanki ben, bir tek ben onun ne büyük bir yası hak ettiğini biliyorum der gibi taşıyordu. Ama daha el sıkışırken yüzüne öyle berbat bir yalnızlık ifadesi yansıdı ki, onun zamanın oyuncağı olmayan varlıklardan biri olduğunu kavradım. Ona göre kurt daha dün ölmüştü. Tanrım, bu izlenim öyle güçlüydü ki, bana göre de sanki daha dün, dün de değil, bir dakika önce ölmüştü. İkisini aynı anda görür gibiydim. Kurtsun ölümünü ve kızın acısını, onun kurtsun öldüğü anki acısını gördüm. Anlıyor musunuz? İkisini beraber gördüm, ikisini beraber işittim. Derin bir nefes alıp, ''Ben hayatta kaldım.'' demişti. O sırada yorgun kulaklarım, kurtsun sonsuz öfkesini özetleyen fısıldamasını, umutsuz özleminin tonuyla beraber rahatça duyuyordu sanki. Orada ne aradığımı soruyordum kendi kendime. İnsanın görmeye dahi tahammül edemeyeceği acımasız, saçma sapan sırlarla dolu bir yere yanlışlıkla düşmüşüm gibi bir ürküntü doldu kalbime. Bana bir koltuk gösterdi. Oturduk. Paketi nazikçe sehpanın üzerine bıraktım. O da üzerine elini koydu. Bir anlık bir yas sessizliğinin ardından, ''Onu iyi tanıyordunuz.'' diye fısıldadı. ''Oralarda dostluk çabuk gelişir.'' dedim. Bir insanın bir başkasını tanıması ne kadar mümkünse o kadar tanıyordum onu. Ve ona hayrandınız. Birinin onu tanıyıp da hayran olmaması mümkün değildi, değil mi? Olağanüstü bir adamdı, dedim kararsızca. Ama sonra daha fazla bir şeyler söylediğimi görmek için yakarırcasına dudaklarıma odaklanan bakışları karşısında devam ettim. Mümkün değildi onu sevmemek, diye bitirdi hevesle, beni şaşkın bir suskunluğa iterek. Ne kadar da doğru, ne kadar da doğru. Ama hiç kimsenin onu benim tanıdığım kadar tanımadığını düşününce, onun tüm asil güvenini edinmiştim. En iyi ben tanıyordum onu. En iyi siz tanıyordunuz, diye tekrarladım. Belki de öyleydi. Ama söylenen her kelimeyle o da daha da kararıyordu. Sadece onun düz, beyaz alnı sönmek bilmez inanç ve aşk ışığıyla aydınlık kalıyordu. ''Siz onun dostuydunuz.'' diye devam etti. ''Dostuydunuz.'' diye yineledi biraz daha yüksek sesle. ''Bunları size verip bana yolladığına göre öyle olmalısınız. Sizinle konuşabileceğimi hissediyorum. Ah evet, konuşmak zorundayım. Sizin, onun son sözlerini duyan sizin, ona nasıl da layık olduğumu bilmenizi isterim.'' Gurur değil bu. Evet, onu dünyadaki herkesten daha iyi anladığım için gurur duyuyorum. Bunu bana kendisi söylemişti. Ve annesi öldüğünden beri hiç kimseye, hiç kimseye, hiç. Dinledim. Karanlık koyulaştı. Bana doğru desteği vermiş olduğundan dahi emin değildim. Aslında ölümünden sonra müdürün, ışığın altında incelediğini gördüğüm bir başka kağıt destesine sahip çıkmamı istediğinden şüpheleniyordum. Ve kız konuştu. Benim onu anladığımdan emin, acısını dindirmek için susamışların su içmesi gibi konuştu. Ailesinin kursla nişanlanmasına izin vermediğini öğrenmiştim. Yeteri kadar zengin değilmiş falan filan. Gerçekten de hayatı boyunca yoksul biri olup olmadığını bilmiyorum. Onu oralara sürükleyen şeyin görece bir yoksulluğa karşı duyduğu tahammülsüzlük olduğu sonucuna varmam için bazı nedenler vermişti bana. Bir kez olsun onu konuşurken duyan kim onunla dost olmazdı ki, diyordu. İnsanları en iyi yanlarından tutup kendine çekerdi. Bana derin derin baktı. Büyük insanların yeteneği bu, diye devam etti. Onun alçak sesine, bugüne dek duyduğum tüm gizem, yalnızlık ve acı dolu sesler eşlik ediyor gibiydi. Nehrin şıpırtıları, rüzgarda sallanan ağaçların uğultusu, kalabalıkların homurtusu, uzaklardan haykırılan, anlaşılmaz sözlerin ölgün tınısı, ebedi bir karanlığın eşiğinden gelen sesin fısıltısı. ''Ama siz duydunuz onu, biliyorsunuz.'' diye bağırdı. ''Evet, biliyorum.'' dedim. Kalbimde umutsuzca bir duyguyla, fakat onun içindeki inancın önünde onu sakınamayacağım, kendimi bile sakınamayacağım. Muzaffer karanlıkta görülmedik bir ışıltıyla parıldayan yüce ve esirgiyici yanılsamanın önünde başımı eğdim. ''Ne büyük bir kayıp benim için, bizim için.'' diye düzeltti, hoş bir cömertlikle ve fısıldayarak ekledi. ''Dünya için. Alacakaranlığın son ışıklarında yaşla dolu, düşmeyecek olan yaşlarla dolu gözlerinin parıltısını görebiliyordum. Ben çok mutlu oldum, çok talihliydim, çok gurur duydum.'' diye devam etti. ''Fazla talihli. Kısa bir süre için çok mutlu oldum. Ama şimdi mutsuzum. Ömür boyu sürecek bu mutsuzluk.'' Ayağa kalktı. Sarı saçları bir altın zerreciğinde kalan son ışıkları yakalar gibiydi. Ben de kalktım. ''Ve tüm bunlardan,'' diye devam etti, yine kederle, ''tüm sözlerinden, onun tüm yüceliğinden, cömert zihninden, asil yüreğinden geriye hiçbir şey kalmadı. Sadece anısı. Siz ve ben.'' ''Onu her zaman hatırlayacağız,'' dedim alelacele. ''Hayır,'' diye bağırdı. ''Bunların hepsinin yitip gitmesi mümkün değil. Böyle bir hayatın geriye acıdan başka hiçbir şey bırakmayarak kurban gitmesi. Ne kadar büyük planları vardı, biliyorsunuz. Ben de biliyordum. Belki de anlayamıyordum. Ama bakışları da biliyordu. Geriye bir şeyler kalmalı. En azından sözleri ölmedi.'' ''Sözleri yaşayacaktır,'' dedim. ''Kendi kendine, ortaya koyduğu örnek de,'' diye mırıldandı. ''İnsanlar ona hayrandı. İyiliği her hareketinde ışıldardı. Örnekti.'' ''Doğru,'' dedim. ''Örnek olmuştu. Onu unutmuşum.'' ''Ama ben unutmuyorum. Ben inanamıyorum hala. Onu bir daha göremeyeceğime, hiç kimsenin onu bir daha göremeyeceğine, asla, asla, asla.'' Birbirine kenetlenmiş solgun ellerini, siyah kollarını uzaklaşan birinin ardından uzatır gibi pencereden yansıyan, sönmekte olan ince ışığa doğru uzattı. ''Onu asla görmemek mi?'' ''Açık açık görmüştüm biraz önce. Onun güzel hayaletini yaşadığım sürece görecektim. Kızı da bu haliyle tıpkı bir başkasına, yine acıklı, işe yaramaz, muskalarla bezenmiş, nehrin cehenneminin, karanlığın nehrinin pırıltısına çıplak kahverengi kollarını uzatan bir başkasına benzeyen o acıklı ve tanıdık gölgeyi.'' Birden çok kısık sesle, ''Yaşadığı gibi öldü,'' dedi. İçimde kör bir öfke titrerken, ''Sonu,'' dedim, ''her yönden hayatına layık oldu ve ben onun yanında değildim,'' diye mırıldandı. Öfkeme sonsuz bir acıma duygusu eklenmişti. ''Yapılabilecek her şey,'' derken tıkandım. ''Ah, ben ona dünyadaki herkesin inandığından daha çok inandım. Kendi annesinden, hatta kendisinden bile. Bana ihtiyacı vardı.'' Bana, her iç çekişinin, her kelimesinin, her işaretinin, her bakışının değerini bilirdim ben. Göğsümü bir ürperme bastı. Boğuk bir sesle, ''Yapmayın,'' dedim. ''Bağışlayın, ben çok uzun süredir sessizce yas tutuyorum, sessizce. Siz onunla birlikteydiniz, son ana kadar. Onun yalnızlığını düşünüyorum. Yanında benim onu anladığım gibi anlayabilecek kimsesi yoktu. Belki de duyacak. En son ana kadar,'' dedim titreyerek. Son sözlerini duydum. Korkuyla kestim. Söyleyin bana, diye mırıldandı, kalbi kırık. Beni hayata bağlayacak bir şeye ihtiyacım var. Kadına neredeyse bağıracaktım. Duymuyor musun diye. Akşam karanlığı kopan rüzgarın ilk fısıltısı gibi tehditkar bir patlamaya hazırlanan bir fısıltıyla o sözleri etrafımızda tekrarlayıp duruyordu. Dehşet! Dehşet! Son sözleri, ömür boyu benimle yaşayacak diye ısrar etti. Anlamıyor musunuz? Onu sevdim, sevdim, sevdim. Toparlanıp ağır ağır konuştum. Ağzından çıkan son söz sizin adınızdı. Hafif bir iç çekiş duydum. Kalbim durdu. Coşkun ve korkunç bir çığlıkla, tarifsiz bir zafer ve anlatılamaz bir acı çığlığıyla durdu. Biliyordum, emindim. Biliyormuş, eminmiş. Ağladığını duyuyordum. Gözünü ellerinin arasına saklamıştı. Kaçıp kurtulmadan önce ev başıma yıkılacak, gökyüzü tepeme inecekti sanki. Ama hiçbir şey olmadı. Gökyüzü böylesi zırvalar için yere inmez. Merak ediyorum, Kurtz'un hak ettiği adaleti sağlasaydım iner miydi? Adaletten başka bir şey istemediğini söylememiş miydi? Ama yapamadım, söyleyemedim. Çok karanlık olurdu, tümüyle karanlık. Marlowe sustu. Meditasyon yapan bir Buda gibi uzağımızda bir yere sessizce oturdu. Bir süre hiç kimse kıpırdamadı. İlk suları kaçırdık, dedi yönetici aniden. Başımı kaldırdım. Ufka kara bir bulut kümesi çökmüştü. Dünyanın en uzak noktalarına giden sakin su yolu kapalı gökyüzünün altında kasvetle akıyordu. Sanki uçsuz bucaksız bir karanlığın kalbine doğru. Son.